Ayrım 5.
Dönen denge daireyi doğurdu. Dairenin çevrelediği de bir dikdörtgendir. Qian Ta Lu Li Zhit. Ozan Li Sao eğri büğrü olana çalımlı kıvraklığın ölçeği doğal olandan kopmuş yozlaşmış bir toplumun belirtimi diyor. Burada dikdörtgen içtenliğin örneği niteliğindedir. Ancak Chuang Tzu'ya göre eğri ile doğru ve yatıkla dikdörtgen arasındaki tüm ayrılıkların birlik içinde çözümlenmesi gereklidir. Rene Guyon'un üzerine basa basa söylediği gibi Descartes'ci ikililik az da olsa gerçekçilikle bir benzerlik göstererek bütün batı düşüncesi üzerine mutsuz bir etki yapmıştır. Gövdede görülen bu üçlü bölünme, bu cam ve tin ayrılığı yalnızca en genelde değil en yalında bile vardır. Bir yaratığın niteliğini saptamaya, belirlemeye çalışan kimse bu ikili ayrılığı saptayabilir. Bu nitelik bütün büyük geleneklerde geçerlidir. İnsan bir küçük evrendir. Yin Yang'ın ikili doğasından yaratılmıştır. O bu ikisini de uzlaştırmış, birleştirmiştir. Erkek tinle dişi cam birleştirildi, tek varlık oldu. İmdi bu iki varlıktan üçüncüsü oğul denen birleştirici ilke ortaya çıktı. Burada uzlaştırıcı, tanrıcı etken insandır. Dolayısıyla aracıdır. İnsan yerle gök arasında değil, zamanla sonrasızlık arasındadır. O, onları iyiden iyiye görüp anlayıncaya değin, sonsuzluğun içinde kendine oturacak bir yer edininceye değin, zamanın tutsağı olacak. Öylece orta yerde şöyle bir denge kurarak evren bütününde varlığını sürdürme gereğindedir. Değiştirilemeyen bir cezaya çarpılmak en büyük kıyımdır. Üstelik o doğada dengeyi sağlamakla yükümlü tutulmuştur. Durum bugün de öyledir. Dengeyi sağlamakla yükümlü insan onu en çok bozandır, yıkandır. İnsan Tao ve T'nin yanlış anlaşılmasına yol açıyorsa gücünü yitiriyor, birlik dışına itiliyor. Bu nedenle de evrende kendisine düşen görevi Tao'ya yakışır biçimde yapamıyor demektir. Artık onun eylemi de eylemsizliği de eş ölçüde etkisiz kalmıştır. İnsan öte yandan ortanın dışına çıkar ve kendini yaratılış olayının egemeni sanarak büyüklenirse, insancılıkla ilgili dünya görüşünde olduğunu yaparsa yine orta yeri yitirir, odaktan uzaklaşır, sınır dışına itilmiş ve dengesiz olur. Böylece insanlığa arkasını dönebilir ve yaşamı yatsıyabilir. Kendi yerinde bir aracı olduğunu bile anlamaz olur. Chuang Tzu böyle bir insan için çorak ülkede kendini suya atarak boğuldu diyor. Kesinlikle bu dünyada yaşayan insanın kendi insanlık doğasını yetkinliğe ulaştırmak için geliştirme becerisi vardır. O, bu beceriyi bütün öteki varlık türlerinin doğasını yetkinliğe ulaştırmakta da gösterebilir. Böylece insanın gökle yerin dönüşen, işleyen yapıtını pekiştirme olanağı vardır. Bu nedenle insan, gök, yer ve kendi varlığından oluşan üçlemenin bir bölümüdür. Yang, göğün bekleme erdemidir. Yin ise yine göğün istemi, insan da göğün yararlılığını gösterir. Simyada bu üçlü kükürt, civa ve tuzla simgelenir. Bu kavramlar özdeksel değil, tinsel ilkeler diye anlaşılır. Kükürt yang olarak katı, yakıcı niteliktedir. Göğün istencini vurgular, etkin ilkedir. Civa ise yin olarak düşünülür. Sıvımsı, aya benzeyen, edilgin, sınırlandırıcı güçtür. Tuz ise billurlaştırmadır. Etki ve tepkinin yin yangın ürünüdür. İçinde karşıt güçlerin durağanlaştığı, birbiriyle uzlaştığı yansız bölgedir. Bu bölge bireydeki emeği dile getirir. Simyada birbiriyle çelişen öğeler önce karşıtlıklar niteliğindedir, sonra kitap aracılığıyla birleştirildi. Taocu karşıtlıklar simyasında iki ilkenin karşılıklı etkileşimi ve bir araya gelişi eril, dişil, güneş, ay, tinsel ve nesnel, kızıl, ak, kükürt, civa arasındaki karşıtlık oranında büyük değildir. Bunun gibi Çin simyası altın simgesini öteki simyalar doğrultusunda eş ölçüde kullanmıştır. Öyle ki para ve davranış altın madeninde birleştirilmiş gibi görülmüştür. Altın öyle sanılmıştır. Oysa Çin'de simyacı soylu, aydın, bilimsel ayrıcalıklı bir kesimden geldiği için bu girişim aydınların olmuş, bilgelerce pek önemli, ilgiye değer görülmemiş, aşağılık bir iş sayılmıştır. Uzun yaşam ve ölümsüzlük iksiri ilginin odağındaydı. Simya gerçekte inanç törelerinde uygulanan işlemlere yardımcı oluyordu. Bu nedenle onun kapsadığı düşünsel öğeler gizemli bilgilerin öğretmenden öğrenciye sıkı bir gizlilik içinde aktarıldığı, içe kapanışla ilgili düşünceler ve gözlemler konusunda temel tasarımların sergilendiği Taocu uygulamalarda uyuma ulaşmıştı. Bu nedenle tinsel bir alanda geçerli olan gizemli aydınlar simyası ile sonraları bilgisiz din görevlilerinin ellerinde önemsiz bir duruma düşürülen düzmece simyayı birbirinden iyice ayırmak gerekir. Bu düzmece simya büyüden ve şaman uygulamalarından çok az ayrılır. Yozlaşmış Tao'culuğun bu tür düşünceleri doğrudan doğruya büyüye yönelik şaman uygulamalarından aktardığı varsayılabilir. Şimdi ölümsüzlük otundan kendilerinde yaşam erki bulunduğu söylenen hayvansı ve bitkisel tözlerle donatıldığı ileri sürülen nesnelerden yardım uman tasarımları içeren, yaşam süresince genç tutacağı sanılan bir iksirden güç bekleyen açlardan, bunlar gibi barılamayan yörelerden gelen söylencelerden, ölümsüzlerin yaşadıkları ortaya atılan ülkelerden ilkel bir söylence bilim doğdu. Bu Çin sınırlarının uzağına varır. İşte yozlaşan Tao'culuk bundan etkilenmiştir. Dangalakların ve sarsakların yanlış anladıkları, yorumladıkları bu simya kitabıdır. Bu yapıt, nesnel belgeleri tinsel varsıllık ya da iyilikler içeriyor gerekçesiyle incelenmiştir. Bu şaşkın ve dangalak insanlar, Batı ülkelerindeki gerçek simyacılarca odun kömürcüsü, doğuda da maden ocağı işçisi diye adlandırıldı. Onlar çıkmaz bir yola sapmışlar, simya yöntemiyle kurşun madenini altın madenine dönüştürmeye çalışmışlar, tinsel aydınlanma yerine salt, parlak altın elde etmeye çalışmışlar. Bu altına dönüştürme çabaları gerçekte insanın dönüşümüydü. Onu aşağılık maden ya da kurşun aşamasından aydınlığın yetkinliğine çıkarmak amaçlanmıştı. Burada altın simgeleştirilmiş bir nesnedir. Dönüşümün arınmış içsel biçimidir. Ölümsüzlük iksirde aranan deri değiştirme, Tao'nun aydınlığı, gerçekliğiydi. Bir aşamadan başka birine geçiş, ölümden yaşama dönüş, gerçek olmayandan gerçek olana çevrilme, hep karanlıktan aydınlığa ulaşma isteğiydi. Yaşlı, bilgisiz doğa çözülmek ve yeni insana dönüşmek gereğindeydi. Bu simyada yığınsal bir aşamadır. Bir nesnenin kapalı kaplarda eriyip çözülmesi gibidir. İçinde çözülmenin gerçekleştiği kap simgesel olarak yumurta biçimlidir. Bu işlem Tao'culuğa uygulandı, bu da geriye dönüş aşamasını ayrılmazlık anlamında dile getirmek için yapıldı. Bunu yapmakta amaç, gizemcilik içinde ikililiği ortadan kaldırarak geriye dönüş yoluyla Tao'ya ulaşmaktır. Burada ilginç bir durum vardır. O da Çin'de kelebeğin, ölümsüzlüğün en üstün simgesi sayılmasıdır. Toprağa bağlı tırtılla boşlukta uçan kelebeğin varlık aşamaları arasında eksiksiz bir çözüm süreci dolayısıyla işi başaran kelebektir. Kelebek bunu özgürlüğün kanatlı aşamasında yeniden doğmadan önce başarmıştır. İkililik alanında değişmeyen bir yin-yang tepkisi vardır. Bu ergime ve katılaşma arasında geçen, birlikte oynanan sonsuz bir oyundur. Burada akışkanın katılaşması, katılaşanın akışkanlaşması gereklidir. Bu, René Guénon'un dediği gibi, bu yaşamla ölüm arasında birbirini izlemelidir. Burada yaşam gövde, ölüm de tin karşılığıdır. Bu karşılıklıdır. Bunda yaşam ölüme, ölüm yaşama döner ya da gövde tinselleştirilir, tin gövdeselleştirilir. Varlık alanında görünmeme bir yana atılırsa, varlık alanında görünme benimsenirse, bu kesin benimseme evren bilimsel odaktır. Yoğunlaşma ve gevşeme vardır. Burada birincisi doğaya uygun olarak görünüş alanına çıkandır. Bu nedenle yinin hep yangın önüne geçtiğini gösterir. Tao'nun görünüş alanına çıkmayan varlığından yola koyulan ikililiğe varan tin, ilk özdekin yoğunlaşmasını gerekser. Erselik yin yangtır. Türkçe erselik sözcüğü ne dişi ne erkek ya da bu iki ayrı niteliği de birlikte taşıyana denir. Eskiden hünsa kullanılırdı. Yapıtı Almanca'ya çeviren androgynos sözcüğünü yeğlemiş. Tao'nun varlığında yetkin ve salt birliğe kavuşmuştur. Bu bir yok olma ya da çözülme anlamına gelmez. Birin yetkinliğini vurgulayan töre dışı kalmaktır. Burada immoralität sözcüğünü sözlüklerde geçen ahlaksız karşılığıyla değil, kendi benimsediği yaşama yöntemi dışında kalanlara eğilim göstermeme anlamında almak gerekir. Eylemsizliğin etkin varlığını ve eylemin edilgin varlığını konu edinen Tao'cu, Buddha'cı öğreti, bütün simyacı gelenekleri değişmenin ve canla ilgili soylulaşmanın düşünsel ürünü sayar. Burada can bir tözdür. Onun üzerinde durulur, çalışılır. Tin ise kendi biçimi içinde etkisini gösterir, anlamını bulur. Bu düşünce varlıksal olanı özsel olanla birlikte kapsar. Yığınlaşmanın ortaya çıktığı yerde biçim var olur. Dağılmanın bulunduğu yerde bitiş gündeme gelir. Bu, biz ölümlü olmayı başlangıç ve bitişle bir düşünüyoruz demektir. Bizim için yığınlaşma durumunda bu katılaşma biçimi başlangıcı, dağılmaysa bitişi gösterir. Dağılmanın odağından başlangıcı koşullayan boşluk ve sessizlik doğmuş, katılaşmadan da bitişin biçimi anlaşılmıştır. Bu nedenle başlangıcı ve bitişi yaratan sürekli bir değişim ortaya çıkmıştır. İşte olayın özünde bulunan gerçeklik de budur. Genelde ne bir başlangıç ne de bir son vardır. The Book of Leh Tuzu. Simyanın metafizik öğretisi buydu. Bu yüzden maden ocağı işçileri Tao'culuğun yozlaştırılmasından sorumludurlar. Mutluluk adları, ölümsüzlük bileşimi konusundaki araştırmalarla ilgili çok bildiri var. Hepsi de bir takım imgelerle, simgelerle süslenmiş, gizlenmiş, kimi önemli çabaların tüketilmesine yol açmış, tinsel bilgiler, gizemli deneyler, orta yere ulaşma eğilimleri simgelenmiş. Öte yandan civa ile altın özleriyle yetkinlik sağlama girişimleri sergilenmiş, bunlar ışığın billurlaşan parıltıları ve ölümsüzlüğün özü diye nitelenmiştir. Kurtuluş yolu onlarda aranmıştır. Rüzgarda at koşturmak ya da bulutlarda geziye çıkmak tinsel özgürlüğün metafizik aşaması demekti. Liehtuzu bütün duygusal etkilerden sıyrılarak dedi ki, esin doğudan batıya yellerin istencine uyarak bir ağaç yaprağı ya da kuru bir dal gibi. Sonunda anlayamadım. Ben mi yelleri taşıyorum yoksa yeller mi beni götürüyor? Tao'nun birliğinde ölümsüzlüğe yönelik tinsel çaba, bir iksir ya da insana özel bir durum sağlayan bileşimin biçimi de kişisel ölümsüzlük arayan nesnel bir girişimle yozlaştırılmıştır. Durum öyle gösteriyor ki bu konuda deneye girişenlerin pek çoğu aşağılanmış ve o deneyler içinde ölmüştür. Bu da özel durumlarda bir takım sevindirici sonuçların alınması yüzündendi. Nitekim Wei Po Yang da anlatıldığına göre böyle birkaç bileşim yapmış, ikisini kendisi yutmuş, köpeğine, değerli bir öğrencisine bunlardan vermiş, birden etkisini gösteren bileşim nedeniyle üçü de ölümsüzlük ülkesine yerleştirilmişler. Buna benzer bir olay da Huainan Tuzu'da geçer. Onun simya üzerine bir çalışması vardır. Bu yazarla ilgili bir öyküde açıklandığına göre ölümsüzlük sağlayan bileşimleri bulan oymuş. O da bir bileşim yutmuş, göklere yükselmiş, bu başarı parlak gün ışığında ve birçok tanığın önünde gerçekleşmiş. Bakışlarının gerginleştiği bir sürede elindeki kabı bırakmış, bu kapta bileşimin kalıntısı varmış. Onu yiyen horozu ve tavukları da birden göğe almışlar. Taoculuk bugün metafizik ve tinsel bir yöntemdir. Lao Tzu ve Chuang Tzu'nun vurguladıkları gibi bu yöntem yardımıyla insan yaşamını yönlendirecek ve aydınlığa kavuşma çabaları gösterecek, öte yandan yine Taoculuk, bilgisiz, gelenekçi halkın gözünde benimsenmiş bir sanakadır, inançtır. Yıkımda ve sanakalarda önceki çağlara özgü gerçekliklerden izler bulunmamasına karşın bu sanakada olumlu, etkin bir güç sergilenmiştir. Bu büsbütün anlamsız değil, keskin bir göz onun kökensel biçimlerinin kaynağına, güç odağına varabilir, onu izleyebilir. Bir kurucunun ve onun ardılının ölümünden sonra bir öğretinin özgünlüğünü koruyup savunma, bu öğretiyi çetin ve bulanık bulanların ellerine kaldı. Onlar da buna daha bir biçim vermek isteyenlerdi. İnsanlık doğa etkisiyle yönlendirilirmiş. Bu nedenle daha kolay anlamak, daha kolay davranmak için beynisine uygun bir düzenleme istermiş. Lao Tzu'nun Tao öğretisi bu söylendiği gibiydi. Tüm durumlarda tanımlanamayan bir içerikteydi. Kavramını dışlayan görüşün, boşlukla, Wu Wei ile ilgili düşünce, salt varoluş üzerine oturtulmuş baskı hep böyleydi. Metafizikti ve anlıksaldı. Özellikle de sıradan insanların anlayış gücünü, beğenisini aşardı. Bu insanlar töresel yasaların, inanç öğretilerinin toprağına güvenmeyi yeğlemiş kimselerdi. Yozlaşma, Sung soyuna dayanıyordu. Bu yönetici soy denetimi altında Taoculuğu suçlamış, inanç yaslayıcılığını yeğleyen bir tutumu geliştirmişti. Hepsi inançsızdı. Bunlar dünyadan yüz çevirmiş, düş kırıklıklarını şarapta boğmaya çalışmış, sanatçılardan, bilgelerden ve ozanlardan oluşan bir okul kurmuşlar. Bunlar bambu ormanının yedi bilgesi diye ünlenmişlerdi. Hepsi ince kavrayışlı, olgun kimselerdi. Onların dünyayı aldırmayan bencil tutumlarında eksik olan yalnızca gerçek bilgelerde bulunan dengelilikti. Taoculuk, üstün ve tinselleştirilmiş yüksek bir kültür metafiziğinden basamak basamak aşağı inmiş, tanrıların, cinlerin bütün türleriyle birlikte bile halk sanakasının en aşağı biçimi içine düşmüştü. Onun tanrı tanımaz tabanından görkemli bir tanrılar konağı, Panteon, gelişmiş, ünü yozlaşmış bu da tanrılar konağının ötelerine yayılmıştı. Taoculuk, insanın yaratılış sonucu doğasından ve kendinden gelen çok sevilmiş sanakalara karşıydı. Sonunda bu birliğin salt öğretisi Tao ile uzun bir yaşamın ilkel tapımına, kişisel ölümsüzlüğe yuvarlandı. Yozlaşmış düşünce tinsel yaşamı yenileme yerine gövdesel yaşamı uzatmak istemişti. Gerilemenin ve aşırılığa varmanın öğesi bir çöküşün içinde bulunur hep. Gereği budur. Böylece bu öğenin başlangıçta vermediği cennet ve cehennem bütün karanlık çevresel durumlarıyla birlikte uzaklaştırıldı. Doğaüstü olan, doğal olanın gücüyle bölündü, dağıtıldı. Salt simya, özgürlükle ilgili sağaltım gereçlerini avlamaya çıkarken büsbütün yozlaştı. Oysa bu sağaltım gereçlerinin kullanımı yozlaşmanın tinsel alanda olduğu gibi gövdesel alanda da belirtimiydi. Tao'cu kendi doğasına egemen olacağı yerde büyücü ve tapım görevlisi olarak doğa güçlerini denetimi altına almak istedi. O devlerin üstüne binip koşacağını, turnanın sırtında uçabileceğini ileri sürüyordu. Ayrıca tanrılarla insanlar arasında bir elçilik simgesi olduğunu savunuyordu. Bunların hepsi özgür tinlerin daha önceki simgesinin nesnel bir yorumuydu. Nitekim tiyatronun satakların kılıç yutan Tao'cu hokkabazı da böyleydi. Hatta bıçak üstünde yürüyenin ya da korkulur, güçlükle seçilir bir yolu aydınlatmayı üstlenen kimsenin yozlaşmış biçimi de buna benzer. Büyücü, güçlükleri kolaylıkla giderme becerisi üzerinde yoğunlaştı. Söz gelişi su üzerinde yürümek, ateşe karşı bağışıklılık, şamanlık içine gömülerek ölülerle, büyücülükle, cinleri konu edinen uğraşla, duyular üstü olaylara özgü taşkınlıklarla gizemli bir bağlantı kurmak onun işidir. Tinin yardımcı olması için gövde eğitilmez. Buna elverişli değildir. Bunun için birçok yılın geçmesi gerekir. Cengiz Han'ın buyruğu altında Moğolların Çin'i ele geçirdikleri dönemde yozlaşmış Tao'cu din görevlilerinin şaman inançlarıyla, saldırganların uygulamalarıyla uzlaştıkları, büyük ölçüde bu yeni dinle bağlantı kurdukları görüldü. Yin Yang ilkesi tümüyle yozlaştırıldı. Onun özel öğretisinin başına gelmedik kalmadı. Birdenbire dengelilik öldürüldü. İmparator bu etkili nesnel ve tinsel güçleri birleştirmez oldu. Artık yozlaşmış din görevlilerine aktarıldıktan sonra yapılacak işi kalmamıştı. Devlet araştırırsa bu nesnel dünyada tinsel güç işlevlerinin yönetimi çöküşüne yozlaşmanın neden olduğunu görür. Bunun arkasında da devletin kendisi var. Devlet yurttaşlara iyilik yerine sınırlandırma, daraltma getirdi. Yin Yang ilkin dengelilikten uzaklaştı. Sonra evrensel güçlerin iki büyük erki yalın kat ve kötünün içine yuvarlandı. Öte yandan en iyi tinlerle kötü tinlerin varlığı yeğlendi. Bunlar topluluğun bilincinde yayılan ve tinlerin gittikçe genişleyen bir dünyasında aranabilecekler. Yine bunlar bütün iyi ve kötü içgüdülerle, istekler ve üzüntülerle, şu insanın çok iyi bildikleriyle bağlantılı kılınacaklar. Salt Tao'culukta en ufak bir izi bulunmayan kaygı, insanın özel bir tasarımından doğan kaygı, toplumsal tapınak görevlerinde ve adak sunma işlemlerinde olabildiğince yayıldı, sakıncalı bir durum aldı. Yozlaştırılmış Tao'culuğun yararına söylenebilecek biricik sözcük, onun gerçek Tao'culuğun kökensel, bilgisel iğneleme ve gülmecesinden pek azını koruduğudur. Kötü bir adamla ilgili bir öykü vardır. Bu adamın varlıklı bir kimseye karşı çok derin, hıncı, kıskançlığı varmış. Bu nedenle kendisine yardımcı olacak bir büyücü aramış, bulduğu büyücü demiş ki, ''Ben savaş cinlerini gönderirim ve onu gizlice sakıncasız duruma getirtirim.'' Öteki, ''Öyle, ancak onun oğulları torunları kalır, kalıtına konarlar.'' dedi. ''Olmaz böyle.'' Büyücü dedi ki, ''Ben göğün ateşini büyülerim, onun evini yakarım, yaktırırım, yok ederim.'' ''Kendini de.'' diye öteki yanıtladı. ''Onun varsılığı geride kalır, böyle de olmaz.'' ''Öyle mi?'' dedi büyücü. ''Hıncın böylesine büyükse senin için yapacağım olağanüstü bir iş var. Onu da adamlarını da yıkıntılara sürüklerim. Sen bunu yapabilir, onu yıkıntıların yanına götürürsen yıkıntı sana yardımcı olur, onun da işi biter.'' Bunun üzerine büyülenmiş adama bir ufak çıkın verdi. Bu çıkın sıkı sıkıya kapalıydı. Açıldığında içinden bir yazı kalemi çıkacaktı. Adam, ''Bunun içinde hangi büyüleyici güç var?'' diye sorunca büyücü şu karşılığı verdi. ''Ah, onu sorma. Sen işin gerçeğini bilmezsin. Bu ufacık nesneyi kullanmaya kalkan nicesi yıkıntılar arasında yok olup gitti.'' Yozlaştırma çağında yin, karanlığın ve ıslaklığın cinleri anlamında yorumlanmış ve ateşle ışığın güçlerini simgeleyen Yang'la savaş içine sokulmuş, öyle nitelenmişti. Bundan anlaşıldığına göre sözde Çinlilerce bulunduğu söylenen hava fişeği simgesel olarak kullanılmış, bütün dinler karanlığı kovmak, aydınlığı çağırmak için ondan yararlanmıştı. Bu nedenle mutluluk getireceğine inanılan bütün parlak renklerde bir güç bulunduğu sanısı vardı. Özellikle ateşi simgeleyen kızıl en parlak, en çok mutluluk getirici diye saygı görürdü. Bu uygulamalar işe yarar nitelik taşıyan güçlerle uyum sağlamak için yozlaştırılmış, sürekli olarak sergilerde renklerin uylaşımlı kullanımında sömürü aracına dönüştürülmüştür. Tüm tanrılar ve tinler ya yin ya da yangdılar. Kuei Shan ise tinin koruyucusu, İyi ve kötü tinlerin bekçisi anlamında alınmıştır. Dağ tanrıları, ırmak tanrıları, kırların tanrıları, gök ve yer tanrıları, tüm yöresel tanrılar, dahası ataların tinleri ya yin ya yang, kuvvet ya da şans sayılmış, saygı görmüştür. Puta tapıcılık her yana yayılmıştı. Bu yozlaştırılmış Tao'cu, Buddacı, puta tapıcılık gerçekte bir simgenin içeriğine değgin indirgemede özel bir örnekti. Dayanağı da metafiziğinden ayrılmış arka tabandı. Lao Tzu'nun bilgenin tinsel özgürlüğünü konu edinen yüce öğretisi yozlaştırılmış dangalakların gövdesel ve tinsel başıboşluğuna dönüştürülmüştür. Corruptio optimi pessima, en iyinin kötüye dönüştürülüp çürütülmesi. 9. Bölüm Sanat. Batı'nın Taoculuğun ilkeleriyle ilk karşılaşması sanıldığına göre sanat aracılığıyladır. Çin sanatının çiçeklenme çağı İmparator Tang soyu dönemidir. İmparator Tang, Lao Tzu soyundan geldiği savını ortaya attı ve onun ardından gelen Sung soyu Taocu inançların etkisi altındaydı. Bu nedenle Taoculuk bu dönemin saray dini durumundaydı. Kuşkusuz Doğu ile Batı arasında sanat ilkeleri bakımından tabandan gelen bir ayrılık vardır. Uzak Doğu sanatı öykünücü, özenici bir yapıda değildir. Onun kökensel ilgisini çeken daha çok insanın metafizik ve tinsel varlıklarıdır. Onda evrenin yaratıcı etkisi açıklanır, bütünlüğü yansıtan bir görüş dile gelir. Varoluş adına savaştan kaçınma aydınlığa kavuşur. Bu varoluş alanında hep insan ilgilerine, varsayımlarına, yargılarına uyulur. Tinin dışına taşan bir içe kapanış sakıncasız ve kıvandırıcı niteliktedir. Bütün geleneksel Çin sanatı zaman felsefesi tabanına oturur. Sanatçı genelde toplumsal yaşamı ve sınırsız kıvancı erekleyen aydınlığa yönelik yolda bulunur, düşüncesini bırakmıştır. Dağlarda yaşamış sanatçıların durumunu gösteren, onların ellerinden çıkan şiirler, resimler vardır. Bu sanatçılar dağlardan dökülen akarsuların açtığı derin oyuklarda çalı çırpı toplayan ya da tepelerinde yanardağ ağzı arayan ya da ırmaklarda göllerde kaygısızca balık avlayan gibidir. Onlar gibi bu sanatçılar da saman damlı bir evcezin içinde son sınırına varmış bir yalınlıkta toplumdan büsbütün uzak bir yaşam sürerler. Bunlar ne esen yellerin salladığı çamların hışırtısını ne de suların şırıltısını duyarlar. Taocu şiirin büyük bir bölümü böyledir. Gerçekte ya çamlıklarda esen yellerin hışırtılarına ya da bambu ormanında yavaştan esen bir yelin çıkardığı ince sese benzer. İnce bir yankı duyan insanın kendi kendine bir düş görüp görmediğini sorası gelir. Tim ve duygu birbiriyle söyleşir, sorulaşır, algı yetisi derinlere dalabilir. Taocu sanat kesinlikle yapay bir gizemciliktir. Onun saydam niteliği dünyaya açılan bir pencere izlenimi verebilir. Orada geleneğe alışan gözler gizlenmiş kalmıştır. Sanat daha çok sezginin koruyucu gücüdür. Kesinlikle tanımlanan bir etkisi vardır. Bu güç sonsuzluğun kapısını açan bir sezginin koruyucusudur. Sanattan uzak doğu ile bağlantı içinde söz edilirse resmin de göz önünde bulundurulması, birlikte düşünülmesi gerekir. Çin sanatçısı kendi düşüncelerini resmin, şiirin ve müziğin üç ortamında anlatmayı iyi becerir. Çin şiiri ve müziği tüm durumlarda birbiriyle bağlantılıdır. Nitekim bir şiir ezgiye de söyleşiye de çevrilebilir. Her sözcüğün bir ses birimi vardır. Bu nedenle kulakları müziğe alışkın olmayan bir kimse ozan olamaz. Eski bilgeler özenle şunları söylemişler. Bir şiir görünmeyen boyutlar içinde bir resim, bir resim de bir şiir olabilir. Çin'de sanat bir yaşamdı. Uğraş olmamıştır. Sanat yapıtlarının satışı da utanılacak bir iş sayılırdı. Bir sanatçı sanatını yaşadığı sürece sürdüremezdi. Bu yaşam uyumunun ve düzeninin birlikte belli bir oran içinde bulunması demekti. Sanatçı kendisinden yararlanılan bir kimse gibi görülemezdi. O soluğu fırtınaya dönüştürülemeyen bir soluklu çalgıydı. Sanatçının sanatı yaşam gibi devingen, akışkan olmalıdır. Durağan gibi gelişmişliği onda aranmamalıdır. Tersine o yaşama yönelik bir yanıttır. Bundan dolayı Çin resmi ve şiiri önceleri doğanın düzenleri ve öğretileri diye yorumlandı. Bir olay niteliğinde açıklandı. Geçmişin başarıları diye saptanmak istendi. Bu sanat bulanık, kuşkulu, cansız değildi. Öyle sergilenmiyordu. Tersine yorumlu, anlamlı, simgeli ya da bir uzam aracılığıyla ortaya konuyordu. Burada sanatçı bilgelerin öğretilerinde görüldüğü gibi yorum gücünü gösteriyordu. Yapıta bakanı çekiyor, ilgilendiriyor, onu doğanın ve iç evrenin düzeniyle uyumlu kılıyordu. Taocu sanatta akışkan ve düzenli olmak dünyanın boyuna değişen, dönüşen, gelişen yapısını dile getirir. Bütün düzenlidir ya da durumların devingenliğini vurgular. Boş uzam, etkisiz diye tasarlanan içsel deneyi simgeler. Onun kullanımı da Çin sanatçısının anlayışına göre daha çok düşünme ve daha çok önem gerektiğini, fırça vuruşlarından daha anlamlı bir durum sergilediğini gündeme getirir. Bu da her resmin ve her sanatın bütünleyici temel üyesinin derin düşünme olduğudur. Bu boş tinin, düşünme yetisinin açıklığı anlamındadır. Bir insan boşsa, eğilimlerinden arınmışsa ona bunu bilgelik verir ancak. Boş olmak kavrama yetisinin ön koşuludur. Özdeksel alanda yarar sağlayan bir fincanın, bir bardağın ya da bir saksının boşluğudur. Boş olmak aydınlığın içeriye girmesini ve başka dünyalara geçilmesini sağlayan kapılarda, pencerelerde uzamdır. Bir çerçevede kalsa bile kazanç ve yarar boş olandadır. Simgesel olarak insan çerçevedir denmiştir. Bu çerçeve kendiliğinden dolmuşsa, başka nesneye yer bırakmamışsa, ışığın önünü kapar, devinimi engeller, Tao için bir yer bırakmaz. Toprak çömleklerde biçimlenir. Boş uzama borçludur varlığını, ancak çömlek diye yararlanırız ondan. Kapılar, pencereler açılmış evin duvarlarında, boştur hepsi, yararlanırız onlardan. Bundandır mutluluğu varoluşumuzun bir yanda, öte yanda yararımız var, var olmayıştan. Boş olma, boşluluk ikiliğinin bir aşkınlaşmasıdır. Bu, tüm varlığı yaslayan bir anlamda değildir. Yin yang'da görüldüğü gibi ya şöyle ya böyle, dolu ya da boş diye nitelenemez. Tao, dolunun da boşun da temel nedenidir. İkisinden birinin değil. Tao bolluktur, bütünleşmenin doluluğudur, aydınlanmanın son eriğidir. Boş dairenin yetkinliğiyle simgelenmiştir. Tüm varlığın kendisinden doğduğu ve kendisine döndüğü boşluktur. Gerçek insan boştur ve hepsidir. O bilmeyendir, bilinmeyendir. Tüm varlık alanındadır. O gizemli bir yöntemle kendi benini yine onun başka beniyle birleştirmiştir. Kendini sonsuzla özdeşleştirir. Boşluğa geziye çık. Doğadan aldığın gibi yaşa, ancak doğanın sana verdiğinin dışına çıkmaya çalışma. Bir sözcükle boş ol. Taoculukla Buddacılığın ikisi de boşluk anlayışını öğretir. Boş olansız aydınlatma, aydınlatmasız boşluk olmaz. Buddacılığın bir atasözüdür, savıdır. Bunun bir Taocu yazardan alındığı söylenebilir. Boş olma tasarımı aşar. Gerekli bir son, bitiştir. Birlik düşüncesini aşarak boşluğa ulaşır. Sanatın birinci kuralı Taocu ressam Xie Ho eliyle yazıldı. Şöyledir. Tinin canlı devinimi nesnelerin düzeniyle ortaya konmalıdır. Welley'in çevirisine göre tinin etkisi yaşama devinim sağlar ya da daha yalın olarak düzenli yaşam gücü denebilir. Taocu sanatın dışa vuran çekiciliği derin bir anlamı kapsar. Nesnel ortamdaki görünüşleri aşar, tini anlamın sınırlamalarından kurtarır. Böylece insan dünyaya özgü katı bir bakış açısından uzaklaşır. Daha yüksek, iyileştirici, daha esinleyici bir sanat yoktur. Nesnel varlıkların özüne işleyen, derinlere varan bir etki yoktur. Sanat, nesnel görünüşlerin arkasındaki derin yaşamı önümüze serer. Her sanat yapıtı bir dünya görüşünü içinde taşır. Bu dünya bizim dünyamızdan daha gerçektir. Bütün nesneleri yaşatan ve hepsinin içinde örgüsünü ören bir tinin aydınlığa çıkışıdır. Çin sanatı doğa olaylarını konu edinmesine karşın doğaya öykünen bir nitelik taşımıyordu. Onun eriği Tao'nun oluşturup geliştirdiği metafizik içeriği açıklığa kavuşturmak, sergilemekti. Sanatçı doğayı incelemiyor, onu bir sanat konusu yapmaya yanaşmıyor, onu karşısına almıyor. Öte yandan yine sanatçı doğaya öykünerek onu resme geçirmeye girişmiyor, onun bir örneğini çıkararak, ondan bir taslak alarak akşam çalışma yerine dönmüyor. O doğayla birlikte yaşıyordu, kendini doğanın bir bölümü sayıyordu. Onun gözünde doğa dışsal bir varlık değildi. İnsanı esenleyen, bütünleyen bir görünüm değildi. Doğa onun kişisel, gerçek kişisel varoluşuydu. Sanatçı kendini eksiksiz bir gerçeklik içinde evrensel düzenle, evrensel uyumla özdeşleşmiş sayıyordu. Taocu sanat gittikçe metafizik bir nitelik kazanmış, tinsel varlığın bir yansıması gibi görülmüştür. Sanatçı sanatın gizemidir. Taoculuk tüm yeryüzü öğelerini içererek bütünlük sağlayan gökyüzü varlıkları, Taoculuk Zerdüş inançlarının savlarına katılıyordu. Bu savlara göre gökle yeryüzü arasında içerilen nesneler bakımından bir birlik vardır. Yeryüzündeki nesnel varlıkların arkasında onları yönlendiren, biçimlendiren tinsel bir güç var. Bu güçle nesnel varlıklar iç içedir. Bu nedenle Platon'un dediği gibi tinsel güçten yoksun olan her sanat ancak bu gerçek varlığın yansımalarından, onları görmekten dolayı bir kıvanç duyabilir. Bu kıvancın sanat işleminin bir bölümü olduğu anlamına gelmez. Güzellik kıvanç dolu bir varlıktır. Canlı doğa görünümlerinin çok sevindirici bir toplamıdır. Derler ki kaplanlar resimlenen görüntülerden var oldular. Kuşlar onlardan uçtular, atlar onlardan dört nala kalktılar. Bambu yaprakları ve çiçekler gözlemcinin derisinden fışkıran soluk alışverişleri içinde devinime geçtiler. Sessizce göğe çıkmış ejderhe duyulmadan sanatçı gözlerini ona verir vermez kendi görüntüsü içine giren Wu Taotsu çok uzaklarda bir tepeye tırmanmadan kimselere görünmeden. Sanat yankıyı tim ve can içinde uyandırır. Önemli olan onun alçak doğaya değil yüksek doğaya seslenişidir. Her sanatçı etkisinin sorumluluğunu taşıma gereğindedir. Yapıtları kötülüğe eğilimi hızlandıran bir sanatçı yaptığı kötülüklerin yayılımı oranında sorumluluk üstlenir. Kan dökmeye özendiren bir kimse gibi daha anlayışlı olması gerektiğinden suçu daha da çoktur. Tavucu anlayış gücüne, düşünme yetisine seslenir. Onun özünde içgüdülerin, duyarlılıkların, duygusallıkların, kabalıkların ya da baskıların yeri yoktur. Sanat özdeksel gücü, aşırı dinciliğin ya da tutkulluğun son çizgiye varan güdüsel yönelmelerini düşünmez. Gövdesel sevişmeye de, tinsel sevişmeye de geçit vermez. Onda içgüdüsel eğilimleri dışlayan bir soyluluk vardır. İnsan biçimleri doğal boyutlar içinde görünürse çevresinde karşıt yapıda bir konumdan, başatlıktan söz edilemez. Tutkuya özgü bir anlatım sergilenemez. Tutkuları derinlere varan bir insanın tanrısallığı da yüzeyseldir. Chuang Tzu. Estetik ölçülere uygun sanat, güzelin tadına varmak için dingin mutluluk, esenlik ve sevinç gibi durumların etkisiyle yönlendirilmiştir. Önemli bir konu ortaya çıkınca bu katı bir felsefe anlayışından önce çizgi resminde daha iyi aydınlığa çıkarılır, daha önce yansıtılabilir, çizginin etkisi daha önce görülür. Bu tür sanat, batıda görülen kimi dağ görünümlerini işleyen yapıtların insanı kara sevdaya sürükleyen etkilerinden uzaktır. Bu sanat dingin bir açıklık ve kıvanç etkisi yaratır. Oysa Batı sanatında bir donukluk, katılık, ağırlık sezilir. Onun evrensel ve tinsel etkinliğinde insanın özünde ortaya çıkan evrensel ve tinsel taocu sanatın anlatımı dile gelir. Aka Kumaraswamy'nin dediği gibi, dinsel etkilerden uzak kalan sanat yalnızca ayrımcılarda beğenilebilir. Bu doğrudur. Bizim 7/8'ini oluşturan insanları konu edinmiş yapıtlar, bireyselleştirmiş çağdaş sanatımızın tanımlayıcı öğesidir. Uşakların sanatçı olmaları gerekmez ama ortaya konan yapıtların ancak 1/8'i ortada üstün yaratıcılığın gerçek bir ürünü varsa çok küçük bir toplulukça anlaşılabilecek niteliktedir. Bilginin kişisel tapımı, eylem konusu edinmeyişi gibi sanatçı da kendi egosunun damgasını vurmaktan ya da kendi kişiselliğiyle başkalarını duygulandırmaktan kaçınır. Buna karşın kutsal sanatın ereği, benin tinsel anlamda açılması, aydınlığa çıkarılmasıdır. Taocu sanatçı kimi değerli yapıtlarını böyle damgalamıştır. Onun yapıtı bireysel tim varlığının anlatımı ya da Albert Gleisen'in dediği gibi kişisel, fizyolojik ve psikolojik çırpınışlardan çok yaratıcılık atılımı içinde tinsel gücün etkinliğinin açığa çıkışıdır. Kişilikten uzak yaratmalar, benlik savından uzak davranışlar, egemenlikten uzak gelişim. Dhammapada der ki, ben yazarım, sanatçıyım diye ortaya atılmak, ünlenmek istemek yeterince yetişmemiş bir insanın düşüncesidir ve sürdürür. Öyle kimse yüksek görüşler konusunda çaba gösteremez, tersine ancak öneri getirebilir. Böylece bir ya da birkaç kafadan çıkmış gibi köksüz savlar ileri sürer. Sanat tinselcilikle tanımlanmaz, aydınlatılmaz, yönlendirilmez. Artık o sanatçının bireysel ve yalnızca tinsel yetisinin denetimi altındadır. Öte yandan geleneksel bir evrende yaşayan sanatçı kendini aşan bir tinsel yeti dolayısıyla esinliğin düzenine göre çalışır. Bu açıklamadan Çin sanatında portre ressamlığına pek az değer verilir, çok az önemsenir anlamı çıkar. İnsanlar sanata konu edildiğinde genel olarak bir gözlemleme içinde gösterilir. Resimleri de insanın hangi nitelikte olması gerektiğini, dıştan bakanın onları hangi ölçüler içinde düşünüp algıladığını vurgular. Hepsi aydınlatılmış, kendi ortamında dinginliğe kavuşmuş, doğada tanrısal bir nesneyle birlikte ve kendi benlikleri içinde betimlenir. Ancak bu portrelerin yaşanan gerçeklerle ilgisi yoktur. Yalnızca simgesel birer örnek kişi olarak sergilenir. Belirli bir belirti niteliğinde ortaya konur, ya tinsel, düşünsel bir görünüm veren düzensiz, ölçüsüz bir baş ya da işitme gücünü vurgulayan kocaman kulaklar. Kişisel özel bir portre ressamlığı söz konusu değil. Örneğin örneği çıkarılarak yalnızca özdeksel ve benlik yansıtan bir görüş benimsenmez. Öykünücü yapıtlarda hep canlı bir varlığı gösteren, dirilmişliği vurgulayan bir tutum bulunmaz. Hepsi örneklendirilmiş, cansız, kavrayıcı bir anlayış yetisinden uzak, yaratıcı güçten yoksun niteliktedir. Su Tung Po der ki, var edilmiş düşünceleri yansıtmak yeter. Tin bir değer taşımıyorsa resme geçmesinin anlamı yok. Bu nedenle portrenin de anlamı olmaz. O yabancı bir kültürün etkisini ve Manchu yönetiminin şu dul kadının egemen olduğu dönemin Çin sanatını yozlaştıran, çökerten etkisini gösterir. Nitekim bu kadının batılı ressam eliyle yapılmış bir portresi vardır. Özenle çerçevelenmiştir. İlk güzellik Ming yönetiminde kendini gösterir. Hızla yayılan bir öykünme tutkusu ve gevşeme sanata sokulmuş, gizlice bu Çin dönemine değin süren bir yozlaştırmaydı. Böylece tekniğe, süslemeleri ve çekiciliği öngören bir geleneğe yönelmek kaçınılmaz oldu. Güzellik bir yosmalık içinde yitip gitti. Yaratıcı tinsel güç de anlamsızlıklara yuvarlanmış derin bir simgesellik bolluğunda öldü. Yalnız sanat değil bir uğraş olmaktan çıkan, Sanatçı da yapıtını satma kaygısıyla çöküntüye uğradı. Sanatla birlikte alışveriş eylemleri de yozlaştı, durdu. Tablolar, şiirler sıkı bir gönüldeşliğin ya da derin bir saygının simgesi olarak ortalığa yayıldı. Yalnızca yozlaşmışlar ve alışverişi erekleyen tutum benimsendi. Yeterince eğitilmemiş, geliştirilmemiş bir alışverişçiler katmanı toplanmış oldu onların elinde. Geleneksele karşı çıkan tutum onların elinde eksiksiz bir yozlaşma, sakıncalı bir aşamaya vardı. Sanat yapıtları bir alışveriş değeriyle özdeş tutuldu. Her yanda anlamsız bir yığınlaşma başlayınca böyle ya da şöyle pek çok el işi ürün topluca dışlandı, gözden düşürüldü. Bir genel ev kadını ya da köle gibi ortalığa atıldı. Hani halkın ağzını açarak baktığı, açık artırmadan satın aldığı bir yosmaya dönüştürüldü. Bunlar ilk çizgide elinde bulunduranın toplayıp satıcı kimsenin bencillik duygusunu kabartan, ona düzmece bir değer kazandıran ilgi çekici nesnelerdi. Oysa böyle bir durum eski Çin uygarlığında olanaksızdı, olamazdı. Gerçekte dağ görünümlerini konu edinen Taocu sanat, manzara ressamlığına dağ ve su resimleri denmiş, bir inanca göre bunlar çok ince bir tözden oluşan ovaların toprağından üretilmiştir. İnsanı doğanın bir bölümü durumunda gören gerçek bakış derinliğine eriştirmiştir. İnsan dağların görkemli büyüklüğüyle karşılaştırılırsa ufak bir yaratık niteliğinde görülür. Genelde insan ufacık bir çizim biçiminde ortaya çıkar. İnsana görünüme egemen olma yetkisi gücü verilmemiştir. Dahası doğa ona çalışması için bir arka taban, görünenin arkasında bulunan bir alan diye de bırakılmamış, ondan yararlanmasına olanak tanımamış. Onu gerçek, doğru bakış açısına götüren başka bir varlık alanıdır. Onu küçültmeye yarar. O kendini doğada gerçek, doğru bir davranış içinde bulur. Onun için doğayı küçültülmüş ölçüler içinde yansıtmak, ölçünün dengenin dışına çıkmak, uyumdan uzaklaşmak, aktöre kurallarına aykırı düşmektir. İnsan için en doğrusu yaşamdan daha büyük olmayı istemektir. Geçerlisi de budur. O doğadan ancak böyle yararlanabilir, kendine bir yer yapabilir. Nitekim bu devler, doğaüstü yaratıklar konusunda kanıtlandı. İnsan bu alanda yıkıcı, kırıcı, azgınca bir görev üstlendi. Budacılık derin ruh bilimsel ve tinsel görüşle doğaüstü güçlerin bulunduğu gökyüzünü, insanların bulunduğu gökyüzünün altına yerleştirdi. Doğaüstü varlığın görüşü yalnızca bir dengesizlik ve dağıtıcılık anlamına gelmez. İnsanın odağından, gerçek yerinden kovulmasını da simgeler. Taocu sanatçının hep ve kesinlikle insanca olması, insanı kapsaması gerekir. Onun sanatı ne dünyayı yatsır ne de duyular dünyasına girmeyi ister. O insanca ve düşleyici bir sanattır. Öte yandan bu sanat şaşılası bir tinsellik ve katıksız bir kıvanç karışımıdır. Bunlarla gizem dolu varlık için çok ince bir anlam içerir. Bu sanat yeğlenen bir açıklık ve soylu bir kıvanç taşır. Böyle sanat, gizem ve gülmeyi birlikte kapsayan, birbiriyle bağdaştıran başka din yoktur. Çin'de el yazısı hep sanat olarak anlaşılmıştır. Çin yazısı kendi yapısına göre resim gibidir. Bu nedenle ressamlıkta olduğu gibi ince fırçayla yazılır. Bu yüzden bu yazının bir akıcılığı, inceliği, belli bir biçimin katı anlatımını içermeyen devingenliği vardır. Bu yazı ressamlık gibi dolaysızlık isteyen, araç gereksemeyen bir yapıdadır. Fırçayla yazı yazmaya başlanınca çizgilerin ipek üzerinde aralıksız duraksamadan birbirini izlemesi gerekir. Yazıların oturması gerekir. Bu yazıda düzeltme, değiştirme ve yanlışın üzerine silip çizme olanağı yoktur. İkisi de yaşamda olduğu gibi dolaysız olmaya bağlıdır. Devinim ve kesin sonucu bildiren yargı bir daha geri getirilemez, bir daha geri dönüş yoktur. Her çizgi ötekilerle kesin bir bağlantı içinde durur, bu gereklidir. Resim ve el yazısının eş renkli olmasına karşın gölgelemelerde büyük bir çok katlılık ortaya çıktı. O biçimin yanıltıcı bir yalınlığıdır. Wu Wei'de olduğu gibi bir gösterişten uzaklaşma, kendince olma durumu göze çarpar. Bu da uzun yıllar süren bir çalışmanın ve kişinin kendine uyguladığı katı düzenlemenin sonucudur. Işık ve gölge birbirini bütünleyen karşıtlıklar oyununda yin-yang işlemini yansıtır. Büyük sanatçılar da resimleriyle olduğu gibi yazılarıyla da ünlenmiştir. Bunların ikisi de özgür ve düzenli olma gereğindedir. Ressamlığın nesnel varlıkların güzelliğini açıklamaya çalıştığı evrelerde el yazısı güzelliği de özel sat biçimine dayanıyordu. Konfüçyüs der ki, bir kimsenin ırası her fırça vuruşunda aydınlığa çıkar. Ünlü yazı uzmanı Wan Tsi-Chi'nin yazısı için derler ki, onun yazısı kayan bulutlar gibi kolay, ürkünç bir ejder gibi çetin. El yazısı ressamlıkla şiir arasında bir bağlantıyı olanaklı kılıyor. El yazısı yazan kimse bir sanatçıdır. Şiirde düzenle devinimi köklü bir öğe olarak egemen kılar. Bir ressam yaptığı yapıtın bir kıyısında ressamlığına bir şiir katar. Bununla o iki ortamda da özdeş düşüncenin geçerliğini vurgular. Ressam, ozan, müzikçi ve el yazısı sanatçısı hepsi doğuştan gelmeyen, yalnızca eğitimle sağlanan bir aydınlar topluluğundan çıkabilmiştir. Burada aydınlar topluluğuna dayanan bir soylu kesim vardır. Ancak bu anlıkçılık öyle belli yanı tutan nitelikte değildir. Bu aydınlarca umulan bir durumdu. Anlıkçılık tinsel ve gövdesel yönden yüksek bir eğitimden geçmişti, elverişliydi. Bu amaçla ok atma sanatı üzerinde durulmuş, gövdesel beceri, göz keskinliği ve davranışların sessiz gürültüsüz egemenliği istenmişti. Bundan başka yine bu anlıkçılıktan toplumsal işlerde ve devlet görevlerinde yetişkin, yeterli olma, dahası sanatçı dinlenme ve tinsel gücünü yenileme girişiminde yalnız kalmanın tadına varır. Dingin kalabalıktan uzak bir yere çekilir, doğayla baş başa kalarak yaşamını sürdürür. Bu hep böyle düşünülüyordu. Aydın eğitilmiş kişi arınmış bir insandı. Onun simgesi bütün rüzgarlara karşı direnen sağlam, güçlü bir çam ağacıydı. Her sanat eğitilmiş, yetişmiş kişinin yapıtına uygun nitelikte olması gereken çok aydınca ve güdüseldi. Şiir öteki durumlarda konularla denge içinde olmalıydı. Sevgiden çok az söz etmeli, tutkulardan kesinlikle uzak kalmalıydı. Çin şiirleri kısadır. Sözcüklerin azlığına özen gösterilirdi. Her sözcük özel bir durumu vurgulamalıydı. Bunun karşıtı anlatım yetersizliği anlamına gelir, boş konuşma sayılırdı. Batıda aşırı ölçüde çok sözcük kullanmaya A.E. yazın alanında değer düşüklüğü A.E. George Bay Russell İngiliz İrlandalı ozan demiştir. Çin şiirinde böyle bir değer düşüklüğü yoktur. Çin şiiri düşünceye yönelik kısa ve özlü sözcüklerden oluşmuş bir anlatım etkinliği taşır. Çin sanatında şiir yoğun elmas niteliği taşır. Ancak saydam olmayan bulanık görünümlü kuvars özelliğiyle karşılaştırılabilir. Bir şiirin 12 dizeyle sınırlandırılması imparatorluğa özgü görevlere aday olacak her kimse için geleneğin geliştirdiği bir uygulamadır. Konular saptanmamıştır. Bu nedenle çoğu söylenmemiş kalmıştır. Öyle ki okuyucu ya da araştırıcı boş aralıklar dolayısıyla doğrudan doğruya yoruma geçebilecek ve şiirle bağlantı kurabilecek bir duruma getirilmiştir. Şiir bu yüzden sık sık birdenbire bir noktayla kesilir ya da biter. Her şiirin başka bir dile çevrilmesi çok güçtür. Ancak Çince için büsbütün özel bir içerik taşır. Dize düzeni şiirin tabanını oluşturur. Böylece düşüncelerle dizeler birbiriyle uyum içine girer. Bundan başka tüm sözcükler tek seslidir. Ölçü yinelenerek verilmez, yansıtılmaz. Söz gelişi sesler, heceler verilirken Li Po'nun bir şiirinde görüldüğü gibi çiçek, orta, bir, şişe, şarap dizilir. Şiirin başlangıç dizeleri böyle saptanır. Li Po'nun bu şiirinin çevirisi şöyle: ben bir şişe şarap alırım, onu çiçeklerin arasında içerim. Bu şiir küçük bir töreni yansıtıyor. Bir şişe şarap alırım çiçekler arasında, içerim ben. Üç kişiyiz biz, hep gölgemi sayarım, katarım. Buna gönüldeşim, bir de göz kırparak ışıyan ayı. Mutludur ay, bilmez içmeyi, bir de gölgen bilmez susamak nedir. Bir türkü tuttursam sessizce dinler ay beni, oynarsam oynar benimle gölgem. Konuklar gitmelidir tüm törenlere, bilmem nedir bu sıkıntı. Gidersem evime gelir ay da benimle, gelir ardımca gölgem de. Li Po, yiğitçe bir özverinin ozanı diye tanınmıştır. O yaşama gülerek kendi iç evrenine, düşünsel bolluğuna çekilmiş, orada yaşamaya koyulmuş. Bu sözler o bir şiir yazmadan önce 100 tas şarap içmiş anlamındadır. Ancak burada geçen tas sözcüğünün iri bir yüksük karşılığı söylendiği de bilinmeli. Özellikle çay tasları çok ince ve küçüktür. Aristoteles'in bir öğrencisi Ksamailo'nun dediği gibi büyük taslar barbarların ıralarına özgü niteliği gösterir. Vuantisi bir varsayıma göre Chuang Tzu'nun çağdaşıdır. Bitiş konusunda çok ilginç bir örnek verir. Abanozdan yapılmış kavalımla bir güzel ezgi tutturmuşum bildiğim. Oysa bugün bayramındır senin, ilgilendirmeyen beni. Bir şiir yazdım senin için, kutladım senin güzelliğini. Sen yırtıp atmışsın onu, dağıtıp fırlatmışsın göle. Söyledin ya sen, yokmuş gölde suzan bakları. Çok değerli güzel bir yakut sunmak isterim sana. Bir kış gecesi gibi pırıl pırıl ve soğuk. Ancak kendime sakladım onu. Andırıyor senin gönlünü. Bir başka şiirde Su Şik'ten. Oğlunun doğumunu kutlamak için yazılmış. Sen doğunca oğlum, aydın bir kişi olmanı dilemiş ailen. Oysa ben bu bilgisel aydınlıkla yıkmış yok etmişim tüm yaşamımı. Umarım bir çocuk anlayışsız olsun, dangalak olsun. Sonra sürsün sessiz mutlu bir yaşam, kurulsun koltuğa bir bakan olsun. Tang çağının Taocu şiirinin en büyük bölümü Li Po'nun şiirinde görüldüğü gibi sözcüklerle bir manzara ressamlığını dile getirmekteydi. Gezginler, çalgılarından sesler çıkaranlar, dinlediler hışırdayan çamların seslerini sayısız oyuklarda. Soğuklar gibi tükenen ölen ezgileri, çanların üstüne düşen soğuklar gibi. Aldırmadım günün doğuşuna dağların üstünden gelen, gördüm karanlık güz bulutlarını da. Li Po'nun çağdaşı Tu Fu da şu şiiri yazmış. Pırıl pırıl güz, bulunmaz onda gözlerim kararmaz. Yükselir çevrende ışıyan sis, erir karışır gökle uzakta bir dere. Issız bir köy gömülür süt gibi sislere. Düşer birkaç yaprak, sürüklenir soluğunda yellerin. Batar bulutlu tepelerin ardında güneş, geç döner yuvaya turna kuşu yalnız. Başlar alacakaranlığın egemenliği, bağırışır ormanda kargalar.